Ayrım 13, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 161. 33. Bölüm. Pipo tütülünün ve pahalı konyağın yoğun kokusu Kramer'ın evinin her köşesine işlemişti. Duvarlar Kramer'ın gençliğinin sepya resimleriyle doluydu. Koridorda 4 cam vitrin sıralanıyor, bunların her birinde ilginç silahlar ve amblemler bulunuyordu. Vitrinlerin birinde ayaklığında yazdığına göre 2. Dünya Savaşı'nda sığınağından kaçırılan büyük metal bir Nazi kartalı duruyordu. Başka bir vitrinde ise eski bir KGB rozeti vardı. Kramer bir avcıydı ve bunlar da onun ödülleriydi. Son cam vitrinde antika olmuş casus aletleri olarak tarif edilebilecek bir dizi alet vardı. Minolta marka küçük bir fotoğraf makinesi, bir çakmak ve bir derginin altından çıkmış iki kurşun en iyiler arasındaydı. Bir elinde bastonu, diğer kolundaysa Travis, onları güzel örtüler, deri ciltli kitaplar ve parıldayan bir şömine ateşinin bulunduğu, duvarları kitaplıklarla kaplı bir odaya götürdü. ''Ben gidip ikinize konyak getireyim, sonra bana kellene ne olduğunu anlatırsın.'' dedi Kramer Travis'e. Ciddi olduğu besbelli olan durum karşısında tamamen sakin kalarak, ''Oturun.'' Travis çocukluğundan kalma şakayı hemen anlayarak zoraki bir şekilde gülümsedi. ''Neden onlardan?'' ''Hoşlanmadın mı?'' dedi Kramer ve Travis bir ağızdan. Kramer neşeliydi, Travis ise tam tersi. Kramer 3 bardağa konyak koydu. Yaşlı adamın Travis'in sinirlerini yatıştırma çabaları çok fena başarısız olmuştu. Sonya kendisine fazlalık hissettiğini belirtmek için yüzünü ekşitti. ''Bu Sonya'' dedi Travis. Yumuşak deri bir koltuğa oturan Travis, maun sehpanın üzerinde duran çerçeveli bir fotonun yüzünün sağ tarafında parladığını hissetti. Ona bakmıyordu ama orada olduğunu biliyordu. Boynunu uzatıp da Kramer'in yanında duran kendi mezuniyet resmini görünce boğazına bir suçluluk duygusu hücum etti. Bu samimi müzeden çok uzun süre uzakta kalmıştı. Travis Kramer'in içkisini hazırlamak için sendeleyerek ilerlemesini izlerken suçluluk duygusu hüzne dönüştü. Yaşlanıyoruz. Tüm yaşına rağmen Kramer'in gücü kuvveti yerindeydi. Hayat tecrübeleri ve lafı dolandırmaması geleneksel selamlaşmaların, Sonya'yla tanışma faslının ve zaman açığını kapatma görevinin rafa kaldırılması anlamına geliyordu. Travis'in yaralanması gecenin bu saatinde habersiz gelinmesiyle birleşince bu yaşlı ve kurnaz savaş yadigarını etkilemişti. Travis boğazından geçen Hennessy XO'yu hoş karşıladı. Dipnot, Hennessy XO bir konyak markası. Sıcaklık veren bir iksir, bardağını indirdi ve derin bir oh çekerek bu gecenin yükünün hafiflediğini hissetti. Sonra kendisininkini tek bir yudumda bitirdi ve bardağı sehpanın üzerine koydu. Ağzının bir köşesi mahvolmuş Kramer, Travis'e sanki onu hala bir şeyler saklayan küçük bir çocuk gibi görüyormuş gibi baktı.
''Pekala Danny, neler oluyor?''
''Sonya canım, eğer bu zavallı adamın yaralarını sarmak istersen mutfakta bir ilk yardım çantası var.'' Travis Sonya'ya bakıp başıyla onayladı ve mutfağa işaret etti. Sonya odadan çıkınca Kramer Travis'e göz kırptı ve dizine vurdu.
''Güzel parça Danny, onu nereden buldun?''
Travis Kramer'in bu lafı karşısında güldü ve Sonya yarık kaşını iyileştirirken yaşlı amcasına son 24 saatte olan tuhaf olayları anlattı. Kelimeler ağzından dökülürken Travis anlattıklarının kendisiyle ilgili olduğuna inanamıyordu.
''Danny, sen lanet olası bir bela mıknatısısın. Çocukluğunda da hep böyleydin. Tan...''
Derin ve ciğerlerinden gelen bir öksürük Kramer'in alaylı sözlerini yarıda kesti. Travis azarlandığını hissederek ve Kramer'in utanç verici bir çocukluk anısını deşmemesini umarak Sonya'ya baktı. Neyse ki Kramer öyle bir şey yapmadı.
''Pekala, şu konuyu açıklığa kavuşturalım. Clinton LeBron denen bir adam bu genç bayanın kardeşi ve başkan yardımcısını korumakla görevli bir gizli servis ajanı. Onu tanımadığın halde sana Kennedy'nin katilleriyle ilgili bir faks gönderiyor. O zamandan beri şu Green denen adam da peşinizi bırakmıyor. Çünkü LeBron duymaması gereken bir şey duymuş veya kaydetmemesi gereken bir şey kaydetmiş olabilir. ve her neyse bunun bir kopyasını bilinmeyen bir yere göndermiş. Green de sizin tüm bu işin içinde olduğunuzu sanıyor.
Bu olayı tamamen özetliyor efendim. Evet dedi Travis. Kramer'in yaptığı bu basit özet olayı tamamen bir kurguymuş gibi gösterdi. Ama Travis'in gözünün üstündeki zonklama yeterince gerçekti.
Üzerine bir çaresizlik çöktü. Hiçbir yere varamıyorlar ve tüm duvarlar kapanıyor gibiydi.
Bu gece her nasılsa bir kaçak olup çıkmıştı.
Şu faksa bir bakayım o halde dedi Kramer buruşuk ve artritli parmaklarını uzatarak.
Sonya Kramer'e faksı verdi. Kramer yarım ay şeklindeki okuma gözlüklerini takarken ikisi de sessizce seyretti.
Faksı kaşını kırıştırmak dışında hiçbir duygu belirtisi sergilemeden okudu.
Bize biraz kahve koyar mısın canım? Mutfakta hazır bekliyor dedi Kramer başını kaldırmadan ama Sonya'ya söylediği apaçık bir şekilde.
Sonya kaşlarını kaldırarak ayağa kalktı ve mutfağa geri gitti. Kramer'in kadınlardan hoşlanmama eğilimi affedilebilirdi. Yaşla birlikte gelen bir ayrıcalık. Travis sırıtışını eliyle gizlemeye çalıştı. Sonya bir dakika sonra içeri girdi ve Kramer'e sıcak sade bir kahve uzattı.
Yaşlı adam gözü hala faksta tek kelime etmeden kahveyi aldı.
Ve burada az evvel okuduğum faksın yine devamı var. Lancer'ın intikamı diyor. 16 farmından C.A. Rep, oradan da Kasım 63 ve D.61. C.A. Rep'in altında Sloan Mattering, Dr. J.E. Rogers ve onun da altında G. Hyatt, Tampa 10.8 ve oradan Apollo ve oradan da Dr. Daniel Travis okuyulan gidiyor.
Kramer'in gözleri sayfaya kilitlendi.
Ayrıca bu G. Hyatt ve Tampa'ya yapılan gönderme, sen suçlama için kullanılabilecek bu muhabbetin bu yer ve tarihte mi duyulmuş olabileceğini söylüyorsun.
Evet öyle olduğuna inanıyorum. Emin olmak için bazı aramalar yapmam gerek dedi Travis.
Bir dakika sonra ne istersen yapabilirsin. Danlo, ayrıca eminim şu Dr. Rogers denen adama da ulaşmaya niyetlisin.
Tabii ki diye cevapladı Travis konyağının dibini yutarken.
Kramer bir kez olsun gözlerini kaldırmamıştı. Dudak altından mırıldanmaya başladı.
I.G. Farben, I.G. Farben, I.G. Farben, orospu çocuğu.
Kramer'in keskin gri gözleri Travis'in gözleri ve şaşkın yüzüyle buluştu. Sonya ve Travis karanlıklarına ışık tutulacağı umuduyla oturdukları yerde dikleştiler.
Size bildiklerimi anlatacağım dedi Kramer. Bu sayfadakilerle ilgili anlatabileceğim kadar anlatacağım. Ama düşündüklerimin düzenli olmadığını da eklemeliyim. Şu Lancer'ın intikamı önemli ölçüde Kennedy'nin katilleriyle ilgili. Kasım 63 de öyle. JFK'in vurulduğu ay ve yıl ve DGI, Küba İstihbarat Teşkilatı. Ama CIA Rep ve Dr. J.E. Rogers benim için JFK'in vurulmasıyla ilgili bir şey ifade etmiyor. Bu da bana bir şeyleri kaçırıyor olduğumuzu söylüyor.
Travis bu kötü haber olsa da Kramer'in kendi şüphelerini desteklemesinden hoşnut bir halde kafasını salladı.
Apollo diye devam etti Kramer dedektif sesiyle. Bu kelimenin durduğu yer ve içeriğine bakarsak sanki sadece hedefin ismiymiş gibi geliyor. Belki de basitçe bir operasyonun kod adı. Belki Leblanc'ın kaydettiği o suç teşkil eden şeyin. Sevgili Sonya'nın da sana söyleyebileceği gibi gizli servis ajanları ellerinde olsa kaka yapmaya bile bir kod adı verebilirler.
Sonya Kramer'in şakası ardındaki gerçek karşısında kıkırdadı.
Gizli servisin tuvaleti kullanmak için kullandığı bir kod adı yoksa da başka her şey için vardı.
Apollo. Akla gelen ilk şey Apollo uzay programı. Tabii ki bunu Kennedy başlatmıştı diye başladı Sonya.
Ne? Ay'a ayak basma taklidi yapıldığı ile ilgili bütün o saçma komploların doğru olduğunu mu düşünüyorsun?
Hayır bu uzay programı ile ilgisi yok ve birazdan nedenini açıklayacağım dedi Kramer. Gözlerindeki yarım ayları çıkararak.
Apollo Yunan gerçeklik tanrısı dedi Travis.
Düşüncelerini genişlet yani. Yunan tanrılarının hep birçok işi vardı. Tanrı Apollo aynı zamanda tıp ve şifa tanrısıydı. Doktorlar daima hastaların iyiliği adına çalışacakları için Hipokrat yemini ederler. Bu aslında Apollo üzerine yemin etmektir.
Travis'in yüzünden kafasının karıştığı belliydi. Peki o zaman tıp ve şifanın birbiriyle alakası ne?
Söylemek istediğim de bu, dedi Kramer eğri büğrü parmağını mahkemede bir ayağı çukurda bir avukat gibi sallayarak. Bu faksın hiçbir anlamı yok. Aynı anda iki farklı şeyden bahsediyor. Eğer Apollo'nun gerçeklik tanrısı olduğunu düşünürsek evet. Bu Leblanc'ın JFK ya da büyük ihtimalle onun suikastiyle ilgili bir şeyler hakkında gerçeklerin açığa çıkmasına yaptığı bir göndermeydi, dedi Travis.
Kramer'in çenesinde hin bir gülüş belirdi.
Böyle düşünüyorsun. Çünkü I.G. Farben ve Sloan Kettering'i tanımıyorsun.
Travis'in ensesi karıncalandı. Sonya'nın sandalyesinde öne doğru geldiğini fark etti.
Sen tanıyor musun, dedi Travis.
Evet, öncelikle Memorial Sloan Kettering. New York'un çok eski ve meşhur bir hastanesidir. Kanser olan bir arkadaşım orada yattı. Apollo ile ilgili bir diğer referans da bu.
Travis Kramer'e bu faksla ilgili duyduğu kafa karışıklığını anlamaya başladı.
Peki ya I.G. Farben?
Kramer hafifçe nefes verirken kaşlarını çattı. Bu yaşlı adamın suratı birdenbire arkasında bırakmaya çalıştığı bir şeyi tekrar hatırlayan soğuk ve acımasız bir savaşçının suratına döndü. Eski bir savaş yarası yeniden açılmıştı.
I.G. Farben aslında çok kuvvetli Alman bir ilaç karteliydi ki bu da buradaki üçüncü tıbbi referans. I.G. Farben 2. Dünya Savaşı sırasında ve ondan önce ortalıktaydı. Zeklon B gazı ürettiler.
Nazilerin Yahudileri imha etmek için kullandıkları gaz, diye bağırdı Travis.
Travis Hitler'in iktidara gelmesini destekleyen güçlü bir ilaç karteli olduğunu biliyordu ama ismi daha şu an açıklığa kavuşmuştu.
O I.G. Farben mıydı, diye sordu Kramer'e, Hitler'i destekleyen.
Öyleydi. Onları şuradan biliyorum. Savaşın sonlarına doğru Amerikan bombacıları istilaya hazırlık amacıyla Alman şehir ve altyapılarının seviyesine iniyordu. Meşhur 1000 bombacı hücumu, çoğu da gündüz gözüyle yapıldı.
Travis ve Sonya ikisi de sanki favori derslerindeki okul çocukları gibi başlarını sallıyordu.
Frankfurt da buna dahil, yani yıkıldı çünkü orası bir sanayi güç merkeziydi. Ve tahmin et ne oldu? Amerikan bombacıları bizden, OSS'den, I.G. Farben binasını vurmamaları konusunda sıkı emirler aldılar.
O binanın ayrı tutulmasının nedeni neydi peki?
Kramer öne eğildi ve Travis'in dizine vurdu.
Sana Ataç operasyonu ve ulusal menfaat operasyonunu anlattığımı hatırlıyor musun Dani?
Sonya araya girdi. Evet, bana anlatmıştı. OSS'in Nazi bilim insanlarını ve casuslarını, gerçekten kötü niyetli olanlarını bile askere alma operasyonları.
Kramer'in gözleri Travis'inkileri delip geçti. Travis bu bakışı biliyordu.
Çocukken yatma vakti geldiğinde George amcanın kendisine her zamanki hayalet hikayesini okuduğu zamanlar gördüğü bakıştı.
Kramer ona yeni bir şeyler anlatmak üzereydi. Karanlık bir şeyler.
Ataç ve ulusal menfaat operasyonlarının ikisi de OSS tarafından savaş sonrası karargahlarında tasarlandı. Frankfurt'taki I.G. Farben binası 13. kat ama resmi olarak o binada 13. kat yoktu.
34. Bölüm.
Çalıntı Toyota'yı bulduk efendim, diye bağırdı Krogan Potomac Plaza'nın lobisinden karşıya.
Green yürüyüşten sonra dinlenmek üzere oturduğu suni deri koltuktan fırlayarak kalktı. Sanchez nihayet yüz tanıma yazılımıyla gelmişti ve Green de ona Travis'in yanındaki kızı tarif ediyordu.
Washington polisi şimdi telsizle haber verdi, dedi Krogan, Perkins'in pul olayından sonra paçayı sıyırmayı umarak.
Güzel, etrafı süpürmeye başlayın. Somut soruşturmalar yürütün. Araçtan çok uzakta olamazlar. Ve araç değiştirme ihtimallerine karşı şehirdeki tüm çalıntı araçlar hakkında bilgi istiyorum.
Green koltuğa sertçe oturup Sanchez'in Travis'i koruyan kızın bilgisayar simülasyonuna baktı.
Hayır, burnunun kemer kısmı daha inceydi, dedi Green.
Sanchez bazı değişiklikler yaptı. Green sadece düğüm bölgelerin özelliklerini seçme konusuna özen gösteriyordu. Böylece bilgisayar yüz izi çıkarabilirdi. Yazılımın 14 ile 22 düğüm bölgeye ihtiyacı vardı. Düğüm bölgeler gözlerin arasındaki genişliği, burunun derinliğini ve göz boşluklarının derinliğini de kapsıyordu.
Bu daha iyi. Saçları daha koyu ve birazcık daha kısa. Biraz daha değişiklik. Green kızın fotoğrafına bakıyormuş gibi hissedene kadar bu işlem devam etti. Green Sanchez'in sırtına sanki bir iş anlaşması yapmışlar gibi vurdu ve ona gülümsedi. İşte bu. Bu o. Bunu asansörden alınan parmak izleriyle birlikte biyometriye gönder ve ne çıkacağına bak. Sanchez dizüstü bilgisayarını kucaklayarak hızla gitti. Krogan bu sefer çok daha sessiz bir şekilde Green'e yaklaştı. Efendim, arabanız dışarıda ve Mayer istediğiniz gibi içinde bekliyor. Teşekkür ederim, dedi Green çıkışa yönelerek. Resim ve izlerle ilgili bir şey duyar duymaz beni ara. Tabii efendim, kızın ve Travis'in yüzlerini bir yakalama emriyle birlikte Washington polisine göndereyim mi? Green Krogan'ın sorusuna öfkelenerek durdu. Bunun yapılması gerektiğinin açık olmasına rağmen durumun hassasiyeti bir kez daha ellerini bağlıyordu. Hayır Krogan, ve bana soru sorup durma, sadece söyleneni yap. Evet efendim. Green'in şoförü siyah sedan arabanın arka kapısını açtı ve içeri giren Green siyah saçlı, koyu tenli, terzi dikimli bir takım elbise giymiş Mayer'i orada buldu. Green kapıyı kapattı ve şoföre üzerinde adres yazılı bir kağıt verdi. Araba oradan uzaklaştı.
Mayer, bana katıldığın için teşekkür ederim.
Bu endişe verici durumlar altında Green bu oyunu dikkatli oynaması gerektiğini biliyordu, en azından ilk başlarda.
Sorun değil gerçekten. Daha erken gelecektim ama LeBlanc daha önce kaybolunca saklanamazdım.
Anlıyorum, teşekkür ederim. Şimdi sen Tampa'da başkan yardımcısını koruma görevinde ajan LeBlanc'ın ortağıydın değil mi?
Evet efendim, diyerek başını salladı Mayer. Öyleyse madem zamanımız var, neden bana hikayeni bir de kendi tarafından anlatmıyor ve sana güvenlik ihlali olduğunu bana haber verdiren şeyin ne olduğunu söylemiyorsun? O toplantıda tam olarak ne oldu, dedi Green.
35. bölüm. Bir dakika bekle, dedi deri koltuğun ucuna tünemiş olan Sonya. Yani siz OSS'in, sonradan CIA'in, IG Farben'la, yani Hitler'i destekleyen ve Yahudileri yakan ilaç karteliyle ilişkisi olduğunu mu söylüyorsunuz? Farben'in Frankfurt'taki karargahlarının müttefik bombalamalarında ayakta kalan birkaç binadan biri olmasının ve savaştan sonra oranın Nazileri kurtarmak için bir karargah olmasının sebebi bu mu? Kramer kişisel kütüphanesinden indirdiği bir kitabı okşadı. 1928'den 1946'ya kadarki senato ve meclis komitesi raporları sahte değilse evet. Kitabı Sonya ve Travis'e verdi. Açık olan sayfada Nürnberg davalarının bir resmi vardı ve IG Farben'ın Auschwitz yönetimini gösteriyordu. Dipnot, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama, zorunlu çalışma ve imha kampı. Kramer devam etti. İnsanlar akşam yemeklerinde arkasında gerçekten ne olduğunu bilmeden Holokost'un ne kadar korkunç olduğundan sızlanıp durur. Dipnot, Holokost Yahudi soykırımı. 20'li ve 30'lu yıllarda soy ıslahının, yani daha zeki olanların gen havuzlarını bozmamaları için alçak ırkların ayrı tutulmaları gerektiğini savunan sözde bilimin aslında Amerikan hükümeti tarafından desteklendiğini ve Amerikan üniversitelerinde okutulduğunu çok az insan bilir. Bu yüzden IG Farben'in arkasında Amerikan menfaatlerinin olması şaşırtıcı değil. Kramer kitabı geri aldı ve daha önceden altı çizilmiş yerleri açıkladı. IG Farben 1926'da İsviçreli bir bankacı ve Alman bir fabrikatör tarafından kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'na kadar dünya çapında 2000 şirketle yaptığı anlaşmalarla tarihin en güçlü karteli oldu. Bunların arasında Alcoa, DuPont, Procter & Gamble, Ford Motor Company gibi listenin uzayabileceği pek çok Amerikan şirketi de vardı. Aslında Bayer, Bristol Myers ve Squibb ilaç gibi tüm dev ilaç firmalarının sahibiydi. Zaten bu yüzden kağıttaki IG Farben'in başka bir tıbbi referans olduğunu söylüyorum. Biliyorsunuz, insanlar bu şirketlerin birbirleriyle tüketicinin menfaati için yarıştığını düşünüyor. Ama hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamaz. Sonya ve Travis hafifçe başlarını sallayarak onu anladıklarını belirttiler ve içkilerini kafalarına diktiler. Kramer birkaç sayfa çevirdi. IG Farben'in yaptığı en büyük evliliklerden biri Rockefeller İmparatorluğu'nun sahip olduğu Standard Oil'la gerçekleşti. Kramer birkaç sayfa daha çevirdi.
Ah işte Farben'in gücünü göstermesi açısından ilginç. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde bir gazete Hitler'e karşı durursa, I.G. Farben'in ortakları ve bağlı kuruluşları bir kontrat hazırlayarak bu gazeteden reklamlarını çekerdi. Amerikan halkını Hitler'e karşı olan savaşa katılmaya ikna etmenin bu kadar zor olması şaşırtıcı mı?
Travis kafasını iki yana salladı. İşte medya büyük şirketler tarafından böyle kontrol ediliyordu. Hala da böyle. Hiçbir ağ ya da gazete ticari desteklerinden birini olumsuz yönde etkileyecek hiçbir hikaye yazamayacak.
Dünyanın gerçeği bu dedi Kramer. Her neyse burada başka neyimiz var?
Tamam, hikaye devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde milyonlarca Amerikan yatırımcısının dolarları Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankaları aracılığıyla I.G. Farben'e gitti. Almanya'daki Ford Motor Company savaş süresince Hitler'e kaynak salladı. Savaştan önce I.G. Farben tüm yabancı hisselerini I.G. Chemie adı altında ama sahibi aynı olan yeni oluşmuş bir şirkete sattı. Ama bu şirket doğal görünmesi ve mal varlığına el konulmasını engellemek için İsviçre'de kuruldu. Sonra bu şirket yine adını değiştirdi ve bu sefer Interhandel oldu. Savaştan 6 ay sonra I.G. Farben'in fabrikaları bir kez daha tam kapasite çalışıyordu. Ve kartel yetkilileri Nuremberg'den serbest ya da çok hafif cezalarla çıktılar.
Kramer kahvesinden bir yudum aldı ve birkaç sayfa daha çevirdi. Savaştan sonra 1953'te I.G. Farben'in hisseleri Hoechst, Bayer ve diğerlerine geçti ve 1962'de Rockefeller İmparatorluğu I.G. Farben'in savaştan önce sahip olduğu bağlantılı hisselerin kontrolünü geri aldı. I.G. Farben vasıtasıyla Rockefeller İmparatorluğu türlü kazançlı imtiyazlarla Amerikan ilaç endüstrisinde baskın bir rol oynadı.
13. ayrımın sonu. Sayfa 173.